Kutsal kitap toplam olarak 66 parçadan oluşmaktadır. Bu parçalar içerisinde yasa, tarih, şiir ve peygamberlik kitapları vardır. Bundan sonra İncil geliyor. Bunların tümü tam bir kitaptır ve Tanrı sözüdür. 40 yazar tarafından kaleme alınan Tanrı sözü aşağı yukarı 1500 yıl içerisinde tamamlandı. Tanrı sözü yaratılış ile başlıyor, vahiy kitabıyla son buluyor. Peygamberler Tanrı'dan aldıkları haberleri halka ilettiler ve kaleme aldılar. Özellikle bu peygamberlerin bildirdikleri İsa Mesih'in yeryüzüne geliş haberiydi. Bunların başında Yeşaya peygamber gelir. Yeşaya peygamberin adının anlamı Tanrı kurtarandır, Rab kurtarıcıdır. Yeşaya peygamber İsa'dan önce 700-750 yıl kadar önce yaşadı. Ama çok açık ve net bir şekilde Tanrı'nın iyi haberini biz insanlara bildirdi. Örneğin Yeşaya 7:14'te şöyle okuyoruz. Rabbin kendisi size bir alamet verecektir. İşte kız gebe kalacak ve bir oğul doğuracaktır. Onun adını İmmanuel, yani Tanrı bizimle koyacak. İnsan günaha düşünce Tanrı kadın soyundan bir kurtarıcının gelip kurtuluş getireceği haberini verdi. İşte Yeşaya peygambere gelinceye dek Tanrı bu haberini çeşitli zamanlarda çeşitli peygamberlere bildirmeye devam etti. Yeşaya peygambere ise çok açık bir şekilde bu kurtarıcının kim ve nasıl olacağını açıkladı. Yeşaya 9. bölümde doğacak olan bu kişinin kimliği açıklanıyor. Bize bir çocuk doğacak, bize bir oğul verecek, yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı, Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak. Bu vaadin verilişinden yaklaşık 750 yıl sonra melek İsa'nın doğumunda ona ilişkin onun adını İsa koyacaksın çünkü halkını günahlarından kurtaracak olan odur dedi. Bütün bunlar Rabbin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu. İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak, onun adını İmmanuel koyacaklar. İmmanuel Tanrı bizimledir demektir. İsa adının anlamı Tanrı kurtarıcıdır. İmmanuel adının anlamı Tanrı bizimledir. Bu adlar İsa'ya gelişi güzel verilmedi. O bizi kurtarmak için bizimle olmaya geldi. Bu İsa kimdi? O İmmanuel'dir. Bizimle olmaya gelen, bizi kurtarmaya, fesatlarımızı kaldırmaya, bize yaşam vermeye gelen kurtarıcıdır. Böylece yorumunu yapmakta olduğumuz Yeşaya peygambere eski antlaşmanın iyi haber yayıcısı deniyor. Yeşaya kitabı 3 kesime ayrılmaktadır. 1. bölümden 39. bölüme kadar olan kesimde güneydeki Yahuda krallığının güçlü komşusu olan Asur tarafından tehdit edildiği dönemi anlatıyor. 40. bölümden 55. bölüme kadar olan kesimde değişen tarihsel durum anlatılıyor. Asurlulardan sonra bölgede egemen güç haline gelen Babilliler İsa'dan önce 586 yılında Yeruşalim'i ele geçirir ve halkını da Babil'e sürgüne götürürler. 56. bölümden 66. bölüme kadarki kesimde de sürgünden Yeruşalim'e dönenlere ve Tanrı'nın halkına verdiği sözleri yerine getireceğine ilişkin güvence bekleyenlere seslenir. Şimdi yorumunu yapmakta olduğumuz Yeşaya kitabına kaldığımız yerden devam edeyim. Değerli dinleyicilerimiz, eski antlaşmadan yorumunu yapmakta olduğumuz Yeşaya kitabına devam ediyoruz. Bu programımızda 36 ve 37. bölümlere bakacağız Yeşaya kitabının. Hatırlarsanız bir önceki programımızda 36. bölüme biraz değinmiştim. Bu bölümlerin konusu Hizkiya ve Asur'dur. Hizkiya'nın krallığının 14. yılında Asur kralı Sanherib, Yahuda'nın bütün surlu kentlerine saldırarak onları ele geçirdi diyor 36. bölümün 1. ayeti. Hatırlarsanız demiştim ki Asur kralı Sanherib kuzeyden bir sel gibi gelmiş, önüne çıkan her şeyi ve her yeri almıştı. Yolundaki her ulus ve kenti almış ya da vergiye bağlamıştı. Zaferden başı dönerek Asur ordusuyla birlikte Yeruşalim surları önüne gelir. İşte Hizkiya'nın kendisine karşı gelmeye çalışması onu şaşırtmıştı. Hizkiya'nın gizli bir silahı olduğunu düşünerek bir açıklama arar. Yeşaya'nın peygamberlik hizmetine Kral Uziya öldüğünde başladığını ve Yotam, Ahaz ve şimdi de Hizkiya'nın zamanında hizmetini sürdürdüğünü hatırlayacaksınız. Hizkiya, Yahuda'nın büyük krallarından biriydi. Bu beş kralın hükümranlığı sırasında, değerli dinleyicilerimiz, Yahuda'ya uyanış gelmişti. Hizkiya aslında büyük bir kraldı. 25 yaşında kral olan Hizkiya, Yeruşalim'de 29 yıl krallık yaptı. Hizkiya, tıpkı atası Davut peygamber gibi Rabbin gözünde doğru olanı yaptı diye okuyoruz. Hizkiya, çok iyi bir kral olduğu halde Sanherib'e rüşvet vererek Yeruşalim'in istilasını önlemeye çalıştığında zayıflık göstermişti. Asur kralının aşırı taleplerini karşılamak için tapınaktaki altın ve gümüşleri almıştı. Ancak Asur ordusu Yeruşalim'in kapılarının önünde olduğundan bütün bunların hiçbir yararı yoktu. Ödemeler hiçbir işe yaramamıştı. Asur kralı diyor Yeşaya 36:2'de, başkomutanını büyük bir orduyla Lakeş'ten Yeruşalim'e Kral Hizkiya'ya gönderdi. Başkomutan çırpıcı tarlası yolunda yukarı havuzun su yolunun yanında durdu. Sanherib şahsen gelmeye tenezzül bile etmemiş, bunun yerine Rabşake'nin yönetiminde bir ordu göndermişti. Ordu şimdi Yeruşalim'in kapıları önünde park etmiştir ve General Rabşake, Hizkiya ve Yeruşalim halkını teslim olsunlar diye korkutmaya çalışmaktadır. Hizkiya onunla buluşmak üzere bir delegasyon göndermişti. Yeşaya 36:3'te saray sorumlusu Hilkioğlu Elyakim, yazman Şevne ve Asavoğlu devlet tarihçisi Yua onu karşılamaya çıktılar diyor. Hizkiya, Sanherib'in sunduğu şartları öğrenmek üzere bu üç elçiyi göndermişti. Başkomutan onlara şöyle dedi: Hizkiya'ya söyleyin, büyük kral, Asur kralı diyor ki, güvendiğin şey ne? Neye güveniyorsun? Savaş taklitlerin ve gücün boş laftan ibarettir diyorum. Yeşaya 36 ayet 4. Rabşake, Hizkiya'nın karşı koymaya cüret bile etmesine kibirli bir şekilde şaşırmakta ve Hizkiya'nın güvendiği gizli silahın ne olduğunu bilmek istemektedir. İlk olarak bunun mısır olduğunu düşünür. Sen şu kırık kamıştan yapılmış değneğe, mısıra güveniyorsun. Bu değnek kendisine yaslanan herkesin eline batar deler. Mısır firavunu da kendisine güvenenler için böyledir. Yoksa bana Tanrımız Rab'be güveniyoruz mu diyeceksiniz? Hizkiya'nın Yahuda ve Yeruşalim halkına sadece bu sunağın önünde tapınacaksınız diyerek tapınma yerlerini, sunaklarını ortadan kaldırdığı Tanrı değil mi bu? Haydi efendimle Asur kralıyla bahse giriş. Binicileri sağlayabilirsen sana 2000 at da veririm. Öyleyse efendimin en küçük rütbeli komutanlarından birinin bu önerisini reddedip Mısır'ın savaş arabalarını ve atları sağlayacağına nasıl güvenebilirsin? Dahası var. Rabbin buyruğu olmadan mı saldırıp ülkeyi yıkmak için yola çıktığımı sanıyorsun? Rab, git o ülkeyi yık dedi. Elyakim, Şevne ve Yua, lütfen biz kullarınla Aramice konuş diye karşılık verdiler. Çünkü biz bu dili anlarız. Yahudice konuşma. Surların üzerindeki halk bizi dinliyor. Komutan, efendim, bu sözleri yalnız size ve efendinize söyleyeyim diye mi gönderdi beni? Dedi. Surların üzerinde oturan bu halka, sizin gibi dışkısını yemek, idrarını içmek zorunda kalacak olan herkese gönderdi. Sonra ayağa kalkıp Yahudi dilinde bağırdı. Büyük kralın, Asur kralının sözlerini dinleyin. Kral diyor ki, Hizkiya sizi aldatmasın, o sizi kurtaramaz. Rab bizi mutlaka kurtaracak. Bu kent Asur kralının eline geçmeyecek diyen Hizkiya'ya kanmayın. Rab'be güvenmeyin. Hizkiya'yı dinlemeyin, çünkü Asur kralı diyor ki teslim olun. Bana gelin, böylece ben gelip sizi kendi ülkeniz gibi bir ülkeye tahıl ve yeni şarap, ekmek ve üzüm dolu bir ülkeye götürene kadar herkes kendi asmasından, kendi incir ağacından yiyecek, kendi sarnıcından içecek. Hizkiya, Rab bizi kurtaracak diyerek sizi aldatmasın, ulusların ilahları ülkelerini Asur kralının elinden kurtarabildi mi? Hani nerede Haman'ın, Arpad'ın ilahları? Sefarvayim'in ilahları nerede? Samirya'yı elimden kurtarabildiler mi? Bütün bu ülkelerin ilahlarından hangisi ülkesini elimden kurtardı ki Rab Yeruşalim'i elimden kurtarabilsin? Herkes sustu. Komutana tek sözle bile karşılık veren olmadı. Çünkü Kral Hizkiya karşılık vermeyin diye buyurmuştu. Sonra saray sorumlusu Hilkiya oğlu Elyakim, Yazman Şevna ve devlet tarihçisi Asavoğlu Yoa giysilerini yırttılar. Ve gidip komutanın söylediklerini Hizkiya'ya bildirdiler. Yeşaya 36. bölümün anlattıkları oldukça üzücüdür değil mi? Mesajcılar bu kasvetli sözleri Hizkiya'ya bildirmek üzere dönmüşlerdir. Giysiler insanın onuru ve yüceliğini temsil eder. İnsanın giydiklerinin kendi kişiliğini yansıttığı söylenir. Giysilerin yırtılması alçaltılma ve utanç belirtir. Hizkiya'ya Asur kralının mesajını getiren delegasyon kederli ve morali bozuktu. Ne olacaktı? Hizkiya ne yapacaktı? Nasıl davranması gerekirdi? Bunu 37. bölümde görüyoruz. Şimdi rapor Hizkiya'ya eriştiğinde onun ne yaptığına dikkat edin. Kral Hizkiya olanları duyunca giysilerini yırttı. Çul kuşanıp Rabbin tapınağına girdi. Yeşaya 37 ayet 1. Hizkiya bu tutumuyla doğru bir iş yapıyor. Rabbin önüne gidiyor. Mesajcılarının raporuna gösterdiği tepki kendisinin iman dolu bir adam olduğunu göstermektedir. Durum kendisini aştığında Rab'be dönmekte ve Rabbin evine gitmektedir. Saray sorumlusu Elyakim'i, Yazman Şevna'yı ve rahiplerin ileri gelenlerini Amasoğlu peygamber Yeşaya'ya gönderdi. Hepsi de çul kuşanmıştı diyor Yeşaya peygamber, Yeşaya kitabının 37. bölüm 2. ayetinde. Şimdi Hizkiya mesajcılarını peygamber Yeşaya'ya gönderiyor. Bu da iman dolu bir davranıştır. Tanrı'dan bir şeyler işitmek istiyor. Yeşaya'ya şöyle dediler. Hizkiya diyor ki, bugün sıkıntı, azar ve utanç günüdür. Çünkü çocukların doğum vakti geldi ama doğuracak güç yok. 3. ayet. Yeşaya peygambere verilen mesaj oldukça kötü, siyah ve karamsardır. Sıkıntı, azar ve küfür günüdür. Yaşayan Tanrı'yı aşağılamak için efendisi Asur kralının gönderdiği başkomutanının söylediklerini belki Tanrı'nın Rab duyar da duyduğu sözlerden ötürü onları azarlar. Onun için sağ kalanlarımız için dua et diyor Yeşaya 37:4'te. Rab'den Tanrımız diye değil Tanrın diye söz ediyor. Neden Tanrımız demedi? Ancak duasında 20. ayette bunu düzeltecektir. Kral Hizkiya'nın görevlileri Yeşaya peygambere geldiler. Yeşaya peygamber onlara şöyle dedi. Efendinize şunları söyleyin. Rab diyor ki benimle ilgili Asur kralının görevlilerinden duyduğunuz sövgülerden korkmayın. Hizkiya'nın aslında duymak istediği, beklediği buydu. Asur kralından korkmayın. Tanrı Hizkiya'ya Asurluların sövgülerinin gözünden kaçmadığı güvencesini veriyor. Aynı şekilde Tanrı bunu görmezlikten gelmez ve gelmeyecektir de. Onun içine öyle bir ruh koyacağım ki bir haber üzerine kendi ülkesine dönecek. Orada onu kılıçla öldürteceğim. Yeşaya 37 ayet 7. Yeruşalim yakınlarında değil, kendi ülkesinde öldürülecektir. Göreceğimiz gibi bu harfiyen değerli dinleyicilerimiz yerine gelen bir peygamberliktir. Tanrı Asur'un yıkımını önceden bildirmiştir. Rabşake ordusuna döndüğünde Asur kralının Laçiş'ten ayrılmış olduğunu ve Libna'ya karşı savaşa çıktığını öğrendi. Asur ordusunun ana kanadına Mısır ordusu tarafından bir saldırı yapıldığı haberi geldi. Rabşake, Asur ordusunun ana kanadına yardımcı olmak için geçici olarak Yeruşalim'den çekildi. Ama durumu kurtarmak için Sanherib'den Hiskiya'ya geri döneceğim diye bir mektup gönderdi. Bu mektubun mesajı Hiskiya'nın Tanrı'nın kurtarışına olan imanını sarsmak için yapılan bir başka girişimdir, bir başka saldırıdır. Yahuda kralı Hiskiya'ya deyin ki, güvendiğin Tanrın, Yeruşalim, Asur kralının eline teslim edilmeyecek diyerek seni aldatmasın. 37 ayet 10. Rabşake'nin sözlerinin aynısı tekrarlanmaktadır. Asur krallarının bütün ülkelere neler yaptığını, onları nasıl yerle bir ettiğini duymuşsundur. Sen kurtulacağını mı sanıyorsun? Atalarımın yok ettiği ulusları, Gozanlıları, Haranlıları, Reseflileri, Telasar'da yaşayan Edenlileri, ilahları kurtarabildi mi? Yeşaya 37, 11, 12. ayetler. Burada eski sözlerinden de ileriye gidip hiçbir ulusun, hiçbir tanrısının halklarını Asurluların ellerinden kurtaramadıklarını söyleyerek övünmektedir bu insan. Hani diyor, nerede Hama ve Arpat kralları, Layır, Sefarvayim, Hena, İvva kralları nerede? Evet, durum oldukça hüzünlü. Hiskiya böyle bir saldırı karşısında, böyle bir durum karşısında ne yapacaktır? Hiskiya'nın duasına dikkat edin. Şimdi Hiskiya'nın yaptığına bakın. Bunu çok seviyorum. Hiskiya mektubu ulakların elinden alıp okuduktan sonra Rabbin tapınağına çıktı. Rabbin önünde mektubu yere yaydı. Ve şöyle dua etti. Ey keruvlar arasında taht kuran İsrail'in Tanrısı, her şeye egemen Rab, bütün dünya krallıklarının tek Tanrısı sensin. Yeri göğü sen yarattın. Ya Rab, kulak ver ve işit, gözlerini aç ve gör. Sanherib'in söylediklerini, yaşayan Tanrı'yı nasıl aşağıladığını duy. Evet, Hiskiya'nın bu duasını çok seviyorum. Hiskiya mektubu aldığında direkt olarak Tanrı'nın önüne çıktı. Telaşa kapılmadı. Tabii korkuyordu, tabii üzülüyordu, ne yapacağını şaşırmıştı. Ama doğru yere, doğru adrese gitti. Tanrı'nın önüne gitti. Tanrı'nın önüne çıktı ve mektubu onun önüne yaydı. Bundan sonra kutsal kitabın gerçekten büyük dualarından birini yaptı. Ey keruvlar arasında taht kuran yüce Tanrı, her şeye egemen Rab, bütün dünya krallıklarının tek tanrısı sensin, yeri göğü sen yarattın diyor. Hiçbir bilgili İsrailli, Tanrı'nın tapınakta yaşayan yerel bir tanrı, Yeruşalim'deki küçük bir kutu olduğuna inanmazdı. Kral Süleyman, Tanrı gerçekten yeryüzünde yaşar mı? Sen göklere, göklerin ötesine bile sığmazsın, benim yaptığım bu tapınak ne ki diye dua etmişti. Her İsrailli onun, yani Tanrı'nın göklerin Tanrısı, yerin ve göğün yaratıcısı olduğunu kabul eder ve buna inanırdı. Hiskiya, Tanrı'ya kendisini işitip halkını tehdit eden Asurlulardan kurtarması için yalvarıyor. Ya Rab, kulak ver diyor, işit, gözlerini aç ve gör. Bu insan Sanherib'in söylediklerini, yaşayan Tanrı'yı nasıl aşağıladığını duy Ya Rab. Bu insan seninle alay ediyor. Ya Rab, işit. Hiskiya Tanrı'ya mektubu gösteriyor. Ve bu mektubun direkt olarak Tanrı'nın aleyhinde olduğu gerçeğine dikkat çekiyor. Ya Rab, gerçek şu ki, Asur kralları bütün ulusları ve ülkelerini viraneye çevirdiler. İlahlarını yakıp yok ettiler. Çünkü onlar Tanrı değil, insan eliyle yapılmış ağaçtan, taştan putlardı. Ya Rab Tanrımız, şimdi bizi Sanherib'in elinden kurtar ki bütün dünya krallıkları senin tek yaşayan gerçek Tanrı olduğunu anlasın. Hiskiya mektuptaki gerçeği kabul eder. bunu inkar etmenin ya da görmezlikten gelmenin bir gereği yoktu. Bir yararı da olmazdı. Tanrı'nın karşısında ona, yani Tanrı'ya gerçeği, özellikle kendimiz hakkındaki gerçeği söylememiz ve hiçbir şeyi saklamaya çalışmamamız bilge bir davranıştır değerli dinleyicilerimiz. Evet, Rabbin önüne gidip her şeyi ona söylemeliyiz. Ya Rab diyor, bakın Hizkiya, Tanrımız, şimdi bizi bu insanın elinden kurtar ki bütün dünya krallıkları senin tek gerçek yaşayan Tanrı olduğunu anlasın. Tanrı, Asurlu'nun sövgüsünü duyduğunu söylüyor ve onlara neler yapacağına dikkat edin. Bana duyduğun öfkeden, kulağıma erişen küstahlığından ötürü halkımı burnuna, gemimi ağzına takacak, seni geldiğin yoldan geri çevireceğim. Yeşaya peygamber böyle peygamberlik ediyor. Daha doğrusu Tanrı Yeşaya peygamber aracılığıyla bunu söylüyor. Şimdi Tanrı halkına şu teselli ve güvence sözünü vermektedir Yeşaya peygamber aracılığıyla. Senin için belirti şu olacak. Ey Hizkiya, bu yıl, bu sene kendiliğinden yetişeni yiyeceksiniz. İkinci yıl ise ardından biteni. Üçüncü yıl ekip biçin, bağlar dikip ürününü yiyin. Yeşaya 37 ayet 30. Ana düşünce Yahuda oğullarının diyarda biraz daha yaşayacaklarıydı. Şu peygamberliğin cesurluğuna dikkat edin değerli dinleyicilerimiz. Bundan dolayı Rab Asur kralına ilişkin şöyle diyor. Bu kente ne girecek ne de tek bir ok atacak. Kalkanla kente yaklaşmayacak. Karşısında rampa kurmayacak. Rampa yapmayacak. Yeşaya 37 ayet 33. Değerli dinleyicilerimiz, 185 bin Asurlunun bir tanesi Yeruşalim duvarlarına kazayla bir ok atsaydı, Tanrı'nın sözü doğru olmazdı. Yeşaya'nın ettiği peygamberlik doğru olmazdı ve Yeşaya sahte bir peygamber olurdu. 185 bin Asurlu Yeruşalim etrafını sarmıştır. Bir tanesi Yeruşalim'e, Yeruşalim'in içerisine kazayla bir ok atsaydı, Yeşaya peygamberin peygamberliği sahte olurdu ve peygamber de sahteliğe çıkardı. Sahte bir peygamber olurdu. Bunun yanında Tanrı'nın sözü de doğru olmazdı. Tanrı'nın vaatleri çok harikadır dostum. Geldiği yoldan dönecek diyor Tanrı Yeşaya peygamber aracılığıyla ve kente girmeyecek diyor Rab. Yeşaya 37 ayet 34. Rabbin peygamberi kesin bir peygamberlikte bulunuyor. %100 geldiği yoldan geriye dönecek ve Asur orduları bir tanesi bile kente girmeyecektir. Bu da kesin bir sözdür ve bu da harfiyen yerine gelmiştir. 36. ayette şöyle diyor, Rabbin meleği gidip Asur ordugahında 185 bin kişiyi öldürdü. Ertesi sabah uyananlar cesetlerle karşılaştılar. Sabahleyin Yeruşalim duvarlarında nöbet tutanlar hayret verici bir manzarayla karşılaştılar. O kadar çok korktukları düşmanlar şimdi cansız cesetlerdi. Bunun üzerine Asur kralı Sanherib ordugahını toplayıp çekildi. Ninova'ya döndü ve orada kaldı. 37. bölümün 37. ayeti böyle diyor. Şimdi de Asur kralına ne olduğunu görelim. Bir gün ilahı Nisrok'un tapınağında tapınırken oğullarından Adramelek'le Şareser Sanherib'i kılıçla öldürüp Ararat ülkesine kaçtılar. Yerine oğlu Asarhaddon kral oldu diyor Yeşaya 37 ayet 38'de. Değerli dinleyicilerimiz, kutsal kitap dışı tarihsel kaynaklar Sanherib'in oğulları tarafından öldürüldüğünü onaylarlar. Büyük Asur krallığının yok olmaya başladığı ve Babil tarafından ele geçirildiği zaman da aynı zamana rast gelir. Tanrı Yeşaya peygambere Fırat Nehri kıyılarındaki bir krallığı hazırladığını ve bu krallığın güneydeki krallığı esarete götürecek krallık olduğunu önceden bildirmişti. Tanrı halkını Hizkiya'nın zamanında bu harikulade mucizeyle kurtardığı halde yeniden "Ah ey günahlı ulus, ey suç yüklü halk, kötülük yapanların soyu, baştan çıkmış çocuklar, Rabbi terk ettiler." İsrail'in kutsalını hor gördüler, ona sırt çevirdiler diyeceği günün çok yakın olacağını bildiriyor.